Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle, 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesine ilişkin yeni ve farklı bir anlatı. Bu nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatıdır. Herkese selamlar. Roosevelt Caddesi İstasyonu podcast'inin bir başka bölümüne hoş geldiniz. İşte tam burada İran ve dünya tarihinin en hassas ve kader belirleyici dönemlerinden birini derin ve titiz bir bakışla yolculuk ediyoruz. Bu bölümde Tahran'daki üniversitelerinin kalbinde devrimci bir eylemin kıvılcımlarının çıktığı günlere geri dönüyoruz. Devrimci kaygılara ve büyük ideallere sahip genç öğrencilerin İran-Amerikan ilişkilerinin tarihini sonsuza dek değiştirecek bir eylemde bulunmaya karar verdikleri yer. 4 Kasım 1979 tarihinde Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesi. Bu bölümde tarihi belgelere, birinci elden anılara ve güvenilir anlatımlara dayanarak Büyükelçilik binasına el koyma fikrinin nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz. Ayrıca bu öğrencilerin ortak özelliklerini, sosyal ve entelektüel kökenlerini ve bu hareketin İran'ın siyasi atmosferi üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için Ulusal İslami Öğrenci Dernekleri Birliği'nin bu operasyonun planlanmasındaki iniş ve çıkışlarını da gözden geçireceğiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hicri Şemsi Mehr 1358 yani Eylül 1979'un son günlerinden birinde Tahran Üniversitesi İslam Öğrencileri Derneği'nin ofisinde kader belirleyici bir toplantı yapıldı. Derneğin merkez kurulunun 7 üyesinden 5'i toplandı. Bu gençler Amerika hükümetinin politikalarına karşı koordineli bir duruş sergilemek isteyen, büyük kaygılar ve devrimci ideallerle hareket eden çeşitli üniversite öğrencileriydi. Daha sonra İran tarihine geçecek olan bu öğrencilerin isimleri şöyledir. Şerif Teknik Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği öğrencisi olan ve Meşhed'den Tahran'a gelen 24 yaşındaki İbrahim Askerzade. Tahran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi ve Yazdli olan 23 yaşındaki Habibullah Bitaraf. Politeknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okuyan ve mezun olmasına bir kredi kala İsfahanlı 26 yaşındaki öğrenci Muhsin Mirdamadi. Germsar Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki Mahmud Ahmedinejad. Ve Kum'dan Terbiyet Muallim Üniversitesi'nde matematik öğrencisi olan 24 yaşındaki Seyyid Muhammed Ali Seyyid Nejad. Toplantının konusu İran'daki İslam devrimine yanıt olarak Amerikan politikalarına nasıl tepki verileceğiydi. Ancak üyelerin hiçbirinin kafasında net ve belirli bir fikir oluşmamıştı. Toplantının düzenlenmesinin tek nedeni ise öğrencilerin Amerika'nın İran'ın iç işlerine müdahalesine ilişkin duydukları derin öfke ve endişeydi. Bu öfke Muhammed Reza Pehlevi'nin Amerika topraklarına kabul edilmesinin ardından yoğunlaşan öfkeydi. Bu hareketin nasıl oluştuğunu anlamak için öncelikle Birlik Güçlendirme Ofisi adlı öğrenci örgütünün ortaya çıkış sürecini incelemek gerekir. Bu kuruluş, bu toplantıdan 2 ay önce kurulmuş, henüz yeni gelişmeye başlayan bir kuruluştu. Bu birlik bir yandan sol görüşlü ve seçkinci öğrencilerle, diğer yandan İslam devrimi liderine bağlı olmayan Müslüman öğrencilerle sınırlarını korumak ve üniversitelerde Müslüman ve devrimci öğrencilerin faaliyetlerini teşvik etmek isteyen öğrencilerin kaygısının ürünüydü. 1979 yılının ilkbahar ve yaz aylarında Tahran Üniversitesi, Şerif Teknik Üniversitesi ve Tahran Politeknik Üniversitesi'ndeki İslam dernekleri yeni bir tüzük geliştirdi. İran'da İslami Öğrenci Dernekleri'nin geçmişi 1979 devriminden önceki yıllara kadar uzanıyor. Ancak devrimden sonra tüm bu örgütlerin yeniden yapılanmaya ve yenilenmeye ihtiyacı vardı. İslam devriminden sonra bu örgüt, üniversitelerdeki komünist tekelini kırmak amacıyla İslam devrimi liderine karşı dini yönelmeye sahip öğrencileri örgütlemiştir. Ancak bazı üniversitelerde öğrenci topluluğunun homojen olmadığı da görülmektedir. Ana üye listesinde Meryem Gacar Azedonlu gibi isimlerin de yer aldığı görüldü. Bugün Meryem Recevi olarak tanıdığımız kişi, İran İslam Cumhuriyeti'ne düşman gruplardan biri olan Münafıklar Örgütü'nün lideridir. İslami derneklere üye olan öğrenciler, onları diğer öğrenci gruplarından ayıran ortak özelliklere sahiptiler. Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu, üniversite eğitiminin ücretsiz hale geldiği ve toplumun orta ve yoksul kesimlerinin de üniversiteye girebildiği 1974 yılından sonra üniversiteye girmişti. Geçmişte öğrencilerin çoğunluğu varlıklı kesimlerden gelirken, bu öğrenciler artık dindar ailelerden ve orta ve yoksul çevrelerden geliyordu. İkinci ortak özellik bu kişilerin siyasal düşünce alanında aranmalıdır. İslami derneklerin üyeleri dindar olmalarına ve İslami kurallara bağlı olmalarına rağmen aynı zamanda sol eğilimlere de sahiptiler. Bu solculuk, sosyalizm veya komünizm anlamına gelmiyordu. Muhafazakarlıktan uzak durup kararlı ve devrimci adımlar atmak anlamına geliyordu. Bu eğilim devrimin ilk aylarındaki devrimci atmosferin ve o dönemin egemen siyasal literatürünün etkisi altında oluşmuştur. İslami derneklere mensup kişilerin üçüncü belirgin özelliği ise parti aidiyetlerinden uzak olmalarıdır. Bu öğrenciler İslam Cumhuriyeti Partisi veya İslam Devrimi Mücahitler Örgütü gibi siyasi parti ve gruplardan bağımsız olmakta ısrar ettiler. Bu bağımsızlık arzusu onların devrimci kimliklerini koruma ve parti rekabetine kapılmama isteklerinden kaynaklanıyordu. 1979 yılının yazında üniversitelerin tatilleri henüz bitmemiştir ki, ülkenin çeşitli üniversitelerinde İslam cemiyetinin yapılanması yeniden kurulmuştu. Birçok üniversite ilk kez kendi merkez kurullarını oluşturabildi. Artık ülke üniversitelerindeki İslami öğrenci derneklerinin kendi ulusal birliklerini kurma zamanı gelmişti. 12 Mayıs 1979 tarihinde Politeknik Üniversitesi'nde Müslüman Üniversite Öğrencilerinin Birliği'nin güçlendirilmesi konulu bir seminer düzenlendi. Ülkenin dört bir yanından gelen İslami dernek temsilcileri yeni öğrenci örgütü hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bu seminerde bir araya geldi. Bu seminerde katılımcıların oylarıyla Birlik Sağlamlaştırma Ofisi'nin 7 üyeli Merkez Konseyi seçildi. İbrahim Asgarzade, Rahim Batıni, Habibullah Bitaraf, Farid Selmaniyan, Seyyid Muhammed Ali Seyyid Nejad, Muhsenin Mirdamadi ve Mahmud Ahmedi Nejad öğrencilerin seçilmiş temsilcileriydi. Bir hafta sonra Hicri Şemsi 29 Şehrivar yani 19 Mayıs'ta öğrenci temsilcileri İran İslam Devrimi'nin lideri İmam Hümeyni'ye faaliyetlerine ilişkin bir rapor sunmak üzere Kum'a gittiler. Böylece Birliğin Sağlamlaştırma Ofisi resmen çalışmalarına başladı. Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de imam hattı kavramının ne olduğunu ve devrimci liderle nasıl bağlantı kurulacağını anlamaktı. İmam Hümeyni ile güçlü, iki yönlü bir ilişki kurmak, hem onun rehberliğini anlamak hem de üniversitelerdeki gelişmelerden haberdar etmek istiyorlardı. Hicri Şemsi 1358 yılında Mehr ayının başlarında düzenlenen çeşitli toplantılarda öğrenciler imam hattı nedir sorusuna cevap aradılar. Peki devrimci öğrenciler arasındaki parçalanmayı ve bölünmeyi nasıl önleyebiliriz? Cevap alabilmek için 5 kişiyle iletişime geçtiler. Ebul Hasan Benisadr, Hasan Habibi, Seyyid Ali Hamenei, Muhammed Müştehit Şebesleri ve Seyyid Muhammed Musevi Hoyniha. Bu 5 kişiden gelen yanıtlar geniş bir görüş yelpazesini yansıtıyordu. Seyyid Ali Hamenei, imam hattının bağımlılıktan özgürlük temeline dayandığına inanıyordu. Siyasi bağımlılıktan kurtulmak en kolayı ve en kısa ömürlüsüdür. Fikri bağımlılıktan kurtulmak için en uzun süredir. İslam devriminin Amerika'ya siyasi bağımlılığın ana arterini kestiğini ve imam hattının ekonomik ve kültürel bağımlılıkları ortadan kaldırmaya çalıştığını vurguladı. Asadullah Benisadr ise devrimden sonra da Amerika'ya bağımlılığın devam ettiği görüşündeydi ve İran'ın siyasi yapısının hala Amerikan olduğunu düşünüyor ve imam hattının özgürlüğün, özellikle de basın özgürlüğünün genişletilmesine bağlı olduğunu belirtiyordu. Oysa Sayın Hamenei ve Sayın Musevi Hoiniha, özgürlüğün mutlak değil, koşullu olduğunu düşünüyorlardı. Bu komplo kurma özgürlüğünün, hareket özgürlüğünün, kamuoyunu rencide etme özgürlüğünün ve benzeri şeylerin reddedildiği ve hükümetin bunlarla mücadele etmek zorunda olduğu anlamına geliyor. Birliği Sağlamlaştırma Ofisi üyeleri Beni Sadr'in görüşlerinden ziyade Sayın Hamene'yi ve Sayın Musevi Hoyni Han'ın görüşlerini tercih ettiler. Amerika'ya bağımlılığa yol açan özgürlüğü veya fikri bağımlılığı teşvik etmeye imam hattıyla açık bir çatışma olarak gördüler. Ekim 1979'un sonlarında Birliği Sağlamlaştırma Merkez Konseyi toplantılarından birinde İbrahim Askerzade, Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesi fikrini ortaya attı. Gizli Amerikan komploları ve 19 Ağustos 1953 darbesinin tekrarlanması ihtimalinden kaygılanıyordu. Gizli Amerikan belgelerinin Mehrabat Havaalanı üzerinden gittiğine dair basında çıkan haberler bu kaygıyı daha da arttırmıştı. Askerzade'nin önerisi öğrencilerin Amerika Büyükelçiliğini işgal edip bir süre orada oturma eylemi yapmaları ve böylece İran'ın Amerika politikalarına yönelik protestosunun dünyaya duyurulmasıydı. Üyelerden Mahmud Ahmedinejad ve Seyyid Muhammed Ali Seyyid Nejad buna karşı çıktı. Ahmedinejad böyle bir eylemin hukuk dışı olduğunu ve geçici hükümetin düşmesine yol açabileceğine inanıyordu. Seyyid Nejad ayrıca hukuki sürecin gerekliliğini vurgulayarak bu eylemin İslami derneklerin görev alanı dışında olduğunu ileri sürmüştür. Bu itirazlar nedeniyle Büyükelçiliğe el koyma fikri Birlik Sağlamlaştırma Ofisi'nin gündeminden çıkarıldı. Ancak diğer üç üye muhaliflerin gözünden uzakta bağımsız bir şekilde bu fikri sürdürmeye karar verdi. Fetih fikrinin teorik olarak ileri sürdüler. Ancak operasyonel olarak tasarlamak ve yürütmek için daha fazla insana ihtiyaç duyduklarından ekiplerine başkalarını da eklediler. İslami derneklerin güvenilir öğrencilerinden oluşan düşünce kuruluşunun yanı sıra iki yetkiliye de operasyondan bilgi verdiler. Bunlardan biri öğrenciler tarafından güvenilir bir din adamı olarak kabul edilen ve operasyonu İmam Hümeyni'nin ofisiyle ilişkilendirebilecek olan Seyyid Muhammed Musevi Hoyni Ha, diğeri ise öğrencilere destek olabilecek ve elçiliği Tude Partisi veya Halkın Mücahitleri gibi diğer grupların müdahalesinden koruyabilecek olan Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Biriminin başı Muhsin Rezai idi. Musevi Hoyni Ha planın uygulanmaya konuncaya kadar imama bildirilmemesi, zira imamın liderlik sorumlulukları nedeniyle buna karşı çıkabileceğini ileri sürdü. Operasyon başladıktan sonra imama olayı bildirip fikrinin alınması kararlaştırıldı. Muhsin Rezai, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun istihbarat biriminin Büyükelçiliği korumaması durumunda büyük hasar meydana gelebileceğini de belirtti. Amerika Büyükelçiliğine ait belge ve kayıtların KGB'nin eline geçmesi, çok sayıda Büyükelçilik çalışanının öldürülmesi ve Büyükelçilik işgalinin siyasi yönetiminin öğrencilerin elinden alınması olasılığı düşük değildi. Hicri Şemsi 11 ve 12 Aban yani 2 ve 3 Kasım günleri dikkatli planlama ve malzeme hazırlama günlerine ayrıldı. Öğrencilerin operasyonu gerçekleştirmek için kesin ayrıntılara ihtiyaçları vardı. Örneğin Büyükelçiliğin planını hazırlamak, gösterinin yönetimi, araziye ve ardından elçilik binalarına nasıl girileceği, deniz piyadeleriyle nasıl mücadele edileceği ve hatta dışarıdan izleyen kalabalığın nasıl kontrol edileceği hepsi dikkatli bir planlama gerektiriyordu. Çok sayıda öğrenci Amerika Büyükelçiliğinin arazisini ve binalarını keşfetmeye başladı. Kimi zaman elçilik duvarlarını adımlarını sayarak ölçüyorlar, kimi zaman da çevredeki yüksek binalara gidip yerleşkenin ve içindeki binaların yerini tespit ediyorlardı. Hatta vize alma bahanesiyle Büyükelçiliğin konsolosluk binasına giderek Büyükelçilik içindeki ulaşım imkanlarını bile incelediler. Öğrencilerin bu keşif çalışmaları sırasında Büyükelçiliğin ana binasına girmenin o kadar da kolay olmadığı doğru bir şekilde tespit edildi. Lojistik bölümünde de çok sayıda öğrencimiz faaliyet gösteriyordu. Planı hayata geçirmek için gerekli bütün imkanları sağlamaları gerekiyordu. Demir makas, üniforma, imamın resminin bulunduğu pankartlar ve diğer malzemeler. Ayrıca kamerası olan veya kamera kullanmayı bilen öğrencilerin operasyonun tüm aşamalarını kaydetmesi gerekiyordu. Devralma planının özü, böylesine büyük bir proje için güvenilir öğrencilerin yardımını almaları ve her bireyin ve grubun görevlerini dikkatlice tanımlamaları gerektiğini biliyordu. 4 Kasım 1979 sabahı saat 6.30'da Tahran Üniversitesi, Şerif Teknik Üniversitesi, Politeknik Üniversitesi ve Milli Üniversitesi'nden eş zamanlı 4 briefing oturumu düzenlendi. Bu toplantılar dikkat çekmemek için üniversitelerin kamuya açık alanlarında yapılıyordu. Bu toplantılarda bireylere kimlik kartları verildi ve her grubun görevleri kendilerine anlatıldı. Bu görevler üniversite tarafından belirlenmiştir. Şerif Üniversitesi, Büyükelçilik arazisi ve binaların fiziksel güvenliğinden sorumluydu. Tahran Üniversitesi, rehinelerin lojistik, destek ve bakımından sorumluydu. Milli Üniversitesi, günümüzde Şehit Beheşti Üniversitesi, rehineleri korumak için yardımcı güç olarak tasarlanmışlardır. Politeknik Üniversitesi'nden de gizli belgeleri toplama ve muhafaza etmesi gerekiyordu. Böylece öğrenciler devrimci motivasyonlarla ve 2 günlük oturma eylemi fikriyle çağdaş İran tarihinin en önemli olaylarından biri haline gelecek bir operasyona hazırlanmış oldular. Hiçbiri önümüzdeki saatlerde Amerika-İran ikili ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayacağını bilmiyordu. Evet arkadaşlar, Roosevelt Caddesi İstasyonu podcastinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bu bölüm İran tarihinin en önemli öğrenci hareketlerinden birinin oluşum hikayesiydi. Sadece İran halkının protesto sesini dünya kamuoyuna duyurmakla kalmayan, aynı zamanda tarihin akışını da değiştiren bir hareket. Bir sonraki bölümde Büyükelçilik baskınının yaşandığı günün ayrıntılarını, yurt içi ve yurt dışından gelen tepkileri ve olayın uzun vadeli etkilerini ele alacağız. Eğer bu hikayeyi ilginç bulduysanız başkalarıyla paylaşıp düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Belki de sizin yardımınızla tarihin en karmaşık bu bölümünün daha gizli katmanlarına ışık tutabiliriz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birine tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Amerikalı yeni Müslüman kadın Gina Kollar şöyle diyor: İslam dini bana yeni bir hayat kazandırdı ve yaşamak için bana yeni bir şans tanıdı. İslam dini bana kimlik ve kişilik kazandırdı ve ben yeni bir insan olduğumu hissettim. Bundan önce hayatta hiçbir hedefim yoktu ve niçin yaşadığımı bilemiyordum.
Dünyada hakikat, adalet ve huzur peşinde olan insanlar son ilahi ve en mükemmel dine yönelmeye devam ediyor. Nerede İslami kaynaklara ve Müslümanlara ulaşma imkanı varsa bu semavi din daha çok yayılıyor. Bir başka ifadeyle insanlar İslami talim ve değerlerle tanıştıkça bu semavi dine yönelik de bir o kadar fazla oluyor.
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Mentone bölgesi, İslam dininin hızlı bir şekilde yayıldığı bölgelerden biridir. Amerika İslam İlişkileri Konseyi'nin Washington'daki medya sorumlusu Ahmet Rahab bu konuda şöyle diyor: Mentone bölgesinde kadınların İslam dinine eğilimi, özellikle Latin Amerika kökenli kadınlarda çok hızlı bir şekilde artıyor. İslam diniyle birlikte kimliğini ve huzurunu yeniden kazanan bu kadınlardan biri Gina Kollar'dır. Kollar şöyle diyor: İslam dinini benimsedikten sonra bundan önce asla tecrübe etmediğim yeni ve huzurlu bir yaşama kavuştum.
Gina Kollar çocukluk çağında Meksika kökenli Amerikalı annesini kaybetti. Babası ise Kafkasya yöresindendir. Gina Hristiyan bir ailede büyüdü. Fakat hiçbir zaman kilisede kendisini huzur içinde hissetmedi. Gina bu konuyu şöyle anlatıyor: Hristiyan olduğum günlerde kafamda birçok soru işareti vardı. Fakat hiçbirine cevap bulamıyordum. Bana sadece bazı şeylere inanmam gerektiği söyleniyordu. Fakat bu cevap beni ikna etmeye yetmiyordu.
Ancak Gina Kollar şimdiye kadar hiçbir tahrifata uğramayan ve tüm sorulara en iyi cevapları olan başka bir din ile tanışma fırsatı buldu. Gina, üniversitede yeni yeni Müslüman olan bir matematik hocası ile tanıştı. Bu tanışma Gina'nın insanları aydınlatan ve insan yapan İslam diniyle tanışmasına zemin hazırladı. Gina Kollar, hocasıyla evlendikten sonra İslam dini hakkında araştırma yapma fırsatı buldu ve sonunda bu dinin en mükemmel semavi din olduğuna karar vererek resmen Müslüman oldu.
İslam dini insanların bireysel ve sosyal yaşamında derin değişikliklere yol açıyor ve sonuçta bu semavi dine inanmalarına ve huzura kavuşmalarına vesile oluyor. Gina Kollar bu konuda şöyle diyor: İslam dini bana yeni bir hayat kazandırdı ve yaşamak için bana yeni bir şans tanıdı. İslam dini bana kimlik ve kişilik kazandırdı ve ben yeni bir insan olduğumu hissettim. Bundan önce hayatta hiçbir hedefim yoktu ve niçin yaşadığımı bilemiyordum.
İslam dini insanlara şeref ve kerametine büyük saygı gösteriyor ve hatta insanın Allah Teala'nın yeryüzünde halifesi olabileceğini vurguluyor ve İsra suresinin 70. ayetinde şöyle buyuruyor: Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları çeşitli nakil vasıtaları ile karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.
Tahran Radyosu.
Yüce Allah'ın üzerinde vurgu yaptı. Bu ayetin ilginç ve eğitici noktalarından biri insanlara pak ve helal rızıklar verilmiş olmasıdır. Bir başka ifadeyle her yiyecek veya her içecek insan kerametine ve şanına yakışmaz. Bu yüzden yine büyük bir sevinç ve mutlulukla şöyle diyor. Sırf partilere katılmak ve şarap içmek ve sanal sevinçleri yaşamaktan ibaret olan bir yaşamdan mana ve manevi kavramları derin olan farklı bir yaşam tarzına yönelmiş oldu.
İslam dini izleyenleri için çok yapıcı öğretileri bulunuyor. Bu öğretiler onlara yaşam sorunlarına karşı direniş gücü veriyor ve Allah Teala'ya daha yakın durdukları hissini yaratıyor. Sadakat, hayırseverlik, iyilik ve ihsan, fedakarlık, iffet, paklık, şecaat ve günahtan uzak durma, İslam dininin daha iyi bir yaşama doğru hareket etmek üzere öğretilerinden bazılarıdır.
Yine kolar sabır gibi güzel bir sıfatı İslam öğretilerinden kendisine büyük yardımda bulunan bir öğreti olarak tanımlıyor ve şöyle diyor. İslam dini insan davranışı üzerinde fevkalade etkilidir. İslam dininde sabırlı olmayı öğrendim ve bu yüzden Müslüman olduktan sonra sabırlı bir insana dönüştüm.
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde ve hadislerde sabırlı olma üzerine sık sık vurgu yapılmıştır. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 153. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. İslam peygamberi de sabrı 3 çeşit olarak biliyor ve şöyle buyuruyor. Sabır 3 çeşittir. Günaha karşı sabır, itaatte sabır ve günahı terk etmekte sabır.
Kuşkusuz Bayan Gina Kolar gibi yeni Müslümanlar daha fazla sabırlı olmaları gerekiyor. Zira onlar genellikle şeytani vesveselerin fazla olduğu günah dolu ortamlarda yaşıyor. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'in de buyurduğu üzere sabır ve iman gücüyle Müslüman olmanın doğurduğu zorluklara karşı direnmeleri gerekiyor. Gina Kolar bu konuda şöyle diyor. İslam dinini seçtikten sonra birçok arkadaşımı kaybettim. Zira onlar şimdi beni terörist telakki ediyor.
Ancak Gina Kolar büyük bir iman ve özgüvenle şöyle diyor. Ben tüm benliğimle İslam dinini tüm beşeriyet için barış habercisi biliyorum. Ve eleştirilere aldırmadan büyük bir onurla inancımı koruyorum. Kuşkusuz Bayan Gina Kolar'ın sırf dinini değiştirdiği için terörist olarak telakki edilmesi büyük bir talihsizliktir. Oysa bu insanlar onu daha önceden tanıyan insanlardır. Fakat tüm bunlar Batı medyasının İslam dinine karşı yürüttüğü karalama kampanyasının sonucudur ki bu barışsever dini şiddet yanlısı olarak görüyorlar.
Aslında Bayan Gina Kolar'ın Amerika toplumunda kendisine yönelik ayrımcı bakışına yönelik tutumu ilginç ve takdire şayandır ve İslam dini sayesinde kavuştuğu huzurun işareti sayılır. Gina bu konuda şöyle diyor, İslam dinini benimsediğim için ayrımcılıklara maruz kalıyorum fakat bunlar benim için değerlidir. Zira şimdi Müslüman olduktan sonra şimdiye kadar hissetmediğim bir huzuru tecrübe ediyorum.
Aslında huzur sözcüğü tüm yeni Müslümanların İslam dinini benimsedikten sonra kavuştukları bir his olarak beyan ettikleri sözcüktür. Bu duygu başlı başına İslam dinini şiddet dini olarak tanıtan, Batı medyasının yalan propagandasını çürüten bir duygudur. Bu duygu çok narin bir duygudur. Zira İslam dinini benimseyen bu insanlar maddi yaşamın gürültülerinden ve geçici zevklerinden uzak bir şekilde derin bir huzura kavuşmuş ve ruhsal ve manevi ihtiyaçlarını gidermiştir. Ra'd suresinde şöyle geçiyor: "Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur."
Bayan Yinakular büyük bir zevkle İslami hicabını koruyor ve bu konuda ilginç bir tabiri kullanarak şöyle diyor: "Başörtümü başıma örttüğümde Allah Teala'nın beni gördüğünü ve başıma rahmetini yağdırdığını hissediyorum." Şimdi İslami davranışların ve İslam dininin vurguladığı değerlerle Amerikalı dostlarım için bir örnek olabildim ve onlara da yeni bir hayata davet edebildiğim için çok mutluyum. Gerçekte batılı ülkelerde kim Müslüman olursa ve bu dinin öğretilerine uyarsa başkaları için bir örnek oluşturuyor.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Günümüzde insanlık dünyasının karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birinin su krizi olduğunu, bu bağlamda birçok yöntemin önerildiğini biliyoruz. Bugünkü sohbetimizde bu sorun ile mücadele yöntemlerinden biri, yani gri suyu kullanma ile tanışmak istiyoruz. Tatlı suları, yerüstü ve yeraltı suları korumak ve su temin etmek, gri suyu tekrar kullanmanın faydalarındandır. Gri su, kısacası foseptik atığı dışında duştan, küvetten, lavabolardan toplanan evsel atık suya verilen addır. İçme suyu kalitesinde olmayan geri kazanılmış gri su, içme suyu tüketim oranımızı yarı yarıya azaltabilir. Diğer sistemlerle kıyaslandığında gri suyun arıtılması daha hızlı ve kısa bir sürede olup daha düşük maliyetlidir. Bu sular yeşil alanların sulanması, tuvaletlerdeki sifon veya sera gibi fazla rutubete ihtiyaç olan mekanlarda tekrar kullanılabilir. Diğer yandan bu yöntemle elde edilen arıtılmış suyun kalitesi de çok daha hijyenik olmaktadır. Arıtılmış gri suyun kullanılması su kaynaklarının korunmasına katkı sağladığı gibi doğadaki su dengesini de olumlu yönde etkiler. Gri su, kentsel atık sularının %50 ile %80'ini oluşturuyor.
Gri su, tuvalet suyu haricinde bir evden boşaltılan atık suların genel adıdır. Yani duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen sulardır. Gri su, sabun, şampuan, diş macunu, yiyecek parçaları, pişirme yağı, deterjan ve saç gibi maddeleri içerir. Bu alanda yapılan araştırmalarda günümüzde su sorunu yaşayan birçok ülkede bu yöntemin kullanıldığını ve önemli oranda bu sorunu giderilebileceği gösteriliyor. Maalesef ülkemiz İran'da dahil birçok ülkede en yaygın yanlışlardan biri, arıtılmış içme suyun, bağ bahçelerin sulaması ve tuvalet ve banyoların yıkanmasıdır. Zira bu ise başlı başına önemli oranda arıtılmış suyun boşuna tüketilmesine sebep oluyor. Halbuki bitkilerin sulaması veya tuvaletlerin sifonları için gri su gibi kaynakta kullanılabilir.
Evdeki bitkilerin sulaması ise gri suyun en güvenilir ve başlıca kullanılan alandır. 2010 yılında Colorado Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre sulama için gri suyun kullanılmasının hiçbir sakıncası yoktur. Buna ilaveten bazı ülkelerde ileri teknoloji ile banyo ve lavabolardaki gri su tekrar sifonlara geri yönlendirilerek kullanılmaktadır. Bu sistem su kullanım ve tüketim oranını %30'a kadar azaltabilir. Bazen de gri su evlerin ısıtma sisteminin enerjisini sağlamak için kullanılabilir. Örneğin banyodaki gri suyun banyonun ısıtılması için kullanılması %60 oranında su tasarrufu sağlıyor. Gri suyun siyah ve beyaz sudan farkı birçok ülkenin bu konu üzerine yatırım ve program yapmasına, su tasarrufu için bir çözüm olarak seçilmesine sebep olmuştur. Tabii ki gri suyun sağlığı ve hijyeni üzerinde oluşan hassasiyet ve kullanım alanı ise birçok ülkenin de bu konuda ve kullanım alanı ile ilgili katı kurallar uygulamasına neden oldu. Birçok ülke benzer atık suların kullanımını tamamen yasaklarken bazıları da bir takım kısıtlamalarla kullanılmasına izin veriyor. Örneğin İngiltere'de gri su kullanımına izin veriliyor. Vatandaşlar özel teknolojilerle bahçelerinin sulaması ve tuvaletler için gri su kullanabilirler. Su zengini bir ülke sayılan Kanada'da da vatandaşlar bazı tesislerle gri suyu çamaşır, sulama ve tuvalet için kullanabilirler. Bu arada yağmur sularında gri su kategorisine geldiğini belirtebiliriz.
Tahran Radyosu.
Fakat Avustralya gibi su kullanımı konusunda en bilinen ülkedir. Öyle ki bazı vatandaşları banyo yapmak için de gri su kullanıyorlar. Japonya ise uzun yıllardan beri evlerde gri suyun tekrar sirkülasyonunu kullanıyor ve her geçen gün bu sistemi kullanan evlerin sayısı artıyor. Öyle ki 1969 yılında proje sayısı 18 iken 2010 yılında proje sayısı 104 projeye ulaştı. Arap ülkelerde ise su krizinin yoğunlaşarak yaşanması ve iklim değişikliği ise su kaynaklarının daha verimli kullanılması özellikle tarım sektörü için arıtılmış atık suların daha fazla kullanılmasına yönelik isteği artırmaktadır. Bu bağlamda Mısır, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arabistan ise en büyük tüketiciler olarak biliyor ve tekrar kullanılan suların yaklaşık %75'ini oluşturuyorlar. Gri suların tüketilmesi için kullanılan sistemler az masraflı manuel sistemlerden yağ ve katı maddeleri arıtma kabiliyetine sahip olan ikinci arıtma aşamasına sahip yöntemlere kadar geniş bir yelpazeyi oluşturuyor. Birinci arıtma sistemi atıkların çökmesini sağlayan birkaç tankerden oluşuyor. Böylece katı ve yağlı maddeler bir filtre yardımıyla temizlenirken gri su tarım sulama işlemi için hazır hale gelir. Bu sistem tamamen ekonomik ve tasarrufludur ve toprak altı damla sulama sisteminde kullanılıyor. Bu sistemde ikinci arıtma sisteminde ise daha fazla yağ ve katı madde temizlenir ve bu yüzden toprak altı ve toprak üstü sulama sistemindeki kullanılabilir.
Gri suyu arıtma sisteminin başarısı ona yapılan bakıma bağlıdır. Gri suyu arıtmak için takılan sistem, ev sahibi veya kullanan kurum sistemin bakım prosedürüne uygun olarak doğru kullanma ve bakımını da yapması gerekir. Kullanıcı sistemin her zaman doğru çalıştığından emin olmalı, bir hata veya sorun oluştuğunda ise en kısa zamanda çözülmesine çalışılmalıdır. Evsel atık suların kullanılması için önce mutfaktaki banyo ve lavabo atıklar için özel boru sistemi döşenmeli. Ardından bu sistemle iki aşamada yani çöktürme işlemleri ve su arıtma filtreleri kullanılarak söz konusu borulardaki gri su arıtılır. Tabii ki bu sistemin kullanılması hedefiyle bina inşaat sırasında gerekli borular ve tesisler döşenmeli veya banyo ve lavabo atık su boruları diğer bölgelerden ayrı tutulmalıdır. İlk bakışta gri su arıtma sisteminin döşenmesi ve kullanılmasının zor veya masraflı bir işlem olduğu düşünülebilir veya gri su konusunun yeni bir mesele olduğu için gerekli malzeme, edevat ve malzemeler bulunduğunuz bölgede bulunmayabilir. Fakat bunların hiçbiri geçerli bir bahane sayılmaz. Şimdiden evinizde gri suları biriktirip tekrar kullanabilirsiniz.
Bunu örnek verecek olursak, 1. Evin bir köşesine bir kova koyun ve evdeki saksıların altında biriken suları toplayıp tekrar saksıları sulamak için kullanabilirsiniz. Banyo, lavabo, sıcak su akana kadar açtığınız musluktaki soğuk suyu boşuna akıtmayın. Suyu bir kovada biriktirin ve daha sonraki işleriniz için kullanın. 3. Ufak tefek çamaşırları elinizde yıkıyorsanız kirli suyunu atmayın. Bu suyu tuvalet sifonunda kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesinin çıkış hortumunu gidere takmayın. Bu gri suyu tuvalet sifonu için kullanabilirsiniz. 5. Bol yağmurlu bölgede yaşıyorsanız su oluklarını unutmayın. Altına boş bir kova koyarak yağmurlu günlerde yağmur sularını toplayın ve evdeki saksılar ve tuvalet sifonları için bedava su kullanın. Unutmayalım ki arıtılmış su ile bahçe sulamak kıymetli suyu boşa akıtmaktır ve hatta arıtıldığı için bitkilerin ihtiyacı olan mikroorganizmalardan yoksun olduğundan bitkilere pek de faydalı olamaz. Bazı geçici ekolojik ölçeklere rağmen gri suyun tekrar kullanılması birçok çevre sorunu için en uygun çözümdür ve hatta yakın gelecekte temelli bir çözüm yolu bile sayılacaktır.
Acaba gri suyu tekrar kullanmak güvenli midir? Evet, hali hazırda Amerika'da 8 milyon gri su kullanım sisteminden 22 milyon kişi yararlanıyor. Son 60 yılda 1 trilyon kullanıcıdan şimdiye kadar tek bir şikayet veya hastalığın geçmesine dair bir kanıt bile mevcut değil. Yine de unutmamak gerekir ki gri su asla ve asla içilmemeli. Bu su bitkiler üzerine püskürtülmek için hiç uygun değil. Zira bitkilerin sağlığı ve hijyeni için uygun değil. Diğer yandan gri suyu depolamamak gerekir. Gri sular arasında daha kaliteli, bitkilerin sulaması için veya kısa süreli depolanmasında bir sakınca olmayan su yağmur suyudur. Sadece yağmur suyunun biriktirilmesi ve depolanması için daha ilkeli yöntemler gerekir. Böylece hali hazırda su kriziyle mücadele eden yerkürede yaşayanları daha yeşil bir gelecek bekleyebilir.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadise ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde bu semavi kitabın şifa kaynağı olduğunu buyuruyor. Nitekim Yunus suresinin 57. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yüce Allah bu ayette Kur'an-ı Kerim'in tesirlerini beyan ediyor. Bu semavi kitap en başta insanları iyi vaazlarla nasihat ediyor ve onları hayır ve saadete davet ediyor. Kur'an-ı Kerim daha sonra bu kitabın şifa özelliğini gündeme getiriyor ve nasıl müminlerin gönüllerine şifa olduğunu ve onları hidayete erdirdiğini anlatıyor. Bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve şifa özelliğini gözden geçiriyoruz.
Bilindiği üzere ahlaki ve ruhi hastalıklar insanın cismi hastalıklarına benziyor. Her iki çeşit hastalığın hafif ve ağır biçimleri oluyor. Her iki hastalık çeşidi bulaşıcı da olabiliyor ve başkalarını da hasta edebiliyor ve her ikisinin tedavisi için uzman hekimlere başvurmak gerekiyor. Dolayısıyla her iki hastalık çeşidinde en başta söz konusu cismi veya ruhi hastalığın sebebinin tespit edilmesi ve hastalığın esas kökü bulunduktan sonra tedavi edilmeleri gerekiyor.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberi Kur'an-ı Kerim'in şifa dağıtan ilaç olduğunu belirtti. Değerli bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim, yararlı, şifa ve bereketli ilaç ve baktığı kimseyi koruduğu ve onu izleyeni kurtardığı için sizlere armağan edildi. İmam Ali de Kur'an-ı Kerim'in tüm derslerin dermanı ve küfür ve nifak ve şaşkınlıktan kurtarıcı olduğunu beyan ediyor. O Hazret, Nehcül Bülağ'ın 176. hutbesinde şöyle diyor. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan kimse fakir değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'siz hiç kimse güçlü ve zengin olamaz. Bu büyük semavi kitaptan hastalıklarınız için şifa dileyin ve ondan sorunlarınızın çözümü için yardım talep edin. Zira bu kitapta en büyük hastalıkların yani küfür, nifak, sapkınlık ve karanlığın tedavileri yer alıyor.
İmam Hasan Müştebi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in şifa özelliği hakkında şöyle diyor. Gerçekten şu Kur'an'da aydınlatıcı ışıklar ve kalplere hastalıklardan kurtaran şifalar bulunuyor. O zaman kalbini cila vermek isteyen kimse bu kitabın nuru ile kalbini cila vermesi ve Kur'an-ı Kerim'in özellikleriyle bütünleşmesi gerekiyor. Zira Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek basirette insanın kalbinin hayat kaynağıdır. İnsan karanlıkta yorunlu nurun yardımıyla bulduğu gibi. İmam Rıza Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim her derdin dermanıdır.
Yüce Allah İsra suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden Allame Tabatabai bu ayetin tefsirinde şöyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim şu açıdan şifadır ki evvela gönül sayfasını her türlü afet ve sapkınlıktan kurtarır ve faziletler için hazırlar. Allame Tabatabai'ye göre Kur'an-ı Kerim'in rahmaniyeti de insana fıtratına uygun hareket etmekte ve bu yolda direnmekte yardımcı olur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim hem gönül hastalığını ıslah eder ve hem doğru yolda direnme gücü kazandırır. Çünkü bu semavi kitap insanın günaha karşı direnme sistemini güçlendirir ve günah etkeniyle yüzleşmesinde direnmesini sağlar. Kuşkusuz bu durum ancak birey iyileşme peşinde olursa gerçekleşir. Nitekim Allah Resulü de Kur'an-ı Kerim'in ancak ona sarılan ve onu izleyenleri kurtardığını buyuruyor.
Yüce Allah Bakara suresinin ilk ayetlerinde de şu vurguyu yapıyor. O kitap Kur'an onda asla şüphe yoktur. O muttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerinedir ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sadece mümin ve muttaki insanlar için şifa ve rahmet kaynağıdır. Nitekim İsra suresinin 82. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in müminler için şifa ve rahmet olduğu vurgulandıktan sonra bu kitabın zalimler için hüsrandan başka bir getirisi olmadı. Çünkü onlar düşünmeden ve sırf inat yüzünden Kur'an-ı Kerim'i inkar ettikleri ve hakikati benimsemedikleri ve sonuçta ziyan edenlerden oldukları kaydediliyor.
Ancak kim ihlasla hakikat peşinde olursa ilahi kelamdan daha iyi bir yol gösterici bulamayacağı aşikardır. İmam Ali Aleyhisselam bir yerde şöyle buyuruyor. Bilin ki bu Kur'an-ı Kerim aldatmayan bir nasihat vericidir ve saptırmayan bir yol göstericidir. Asla yalan söylemeyen bir sözcüdür. Kim Kur'an-ı Kerim ile hemdem olursa ya bir şeyi artar ya bir şeyi eksilir. Şöyle ki hidayete ermesi artar ve sapkınlığı azalır. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan hiçbir şeye muhtaç olmaz ve Kur'an-ı Kerim'siz olan herkes muhtaçtır. O zaman şifanızı Kur'an-ı Kerim'den isteyin ve zorluklarda Kur'an-ı Kerim'den yardım dileyin ve Kur'an-ı Kerim ile dost olup Allah'a yönelin ve Kur'an-ı Kerim ile Allah'ın kullarından bir şey dilemeyin. Zira kulların Allah katına yakınlaşmaları için Kur'an-ı Kerim'den daha iyi bir şey yoktur.
İnsan gerçek kemal ve ebedi saadete ulaşmak için bilge ve yürek yakan bir rehbere muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanlara mutluluk ve saadet erdirmek amacıyla mükemmel bir program ile nazil olduğundan insanlar bu kitabın tavsiyelerine uyarak her zaman hakikat ve saadet yolunu bulabilir. İmam Seccad Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerin gerçek kaynağı olduğunu belirterek şöyle diyor. Gerçekten Yüce Allah İslam ümmeti kıyamet gününe kadar muhtaç olduğu hiçbir şeyi kitabında peygamberine nazil ve beyan ederek esirgememiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugünkü programımızda zaman yönetimi meselesini ele alıp bu alanda daha detaylı bir şekilde bilgiler vermeye çalışacağız. Yaşam tarzının değişmesi ve daha iyi bir yolda adım atılması çoğu insanın arzusudur. Ancak hayat tarzının değişiminin kendimizde yaptığımız değişimlerden başlayacağını bilmemiz lazım. Değişim kendimizi geliştirip yetiştirdiğimiz zaman gerçekleşecektir. Akli, manevi, ahlaki ve yeteneklerin yetiştirilmesi gibi gelişmeler önem arz ediyor.
İnsanın kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi, bu yeteneklerin yetiştirilmesi onun hayatının kalitesini artıracaktır. Tabii bu o kadar da kolay değildir. Bunun için azim, alıştırma ve yenilgilerden ürkmemeye ihtiyaç vardır. Bir kişi engebeli bir dönemi geride bırakarak yeteneklerini keşfedip istediği hedeflere ulaştığında başarılı ve yararlı olma hissine kapılır. Onun öz saygısı artar. Böylece içinden doğan mutluluk bir enerji dinamosu gibi onun hayatına neşe ve zindelik bağışlar. Böyle bir insanın hayatı daha güzel ve daha iyi bir aşamaya ayak basacaktır. Her kişi başarıya ulaşmak için planlamaya ve zamanını yönetmeye ihtiyaç duyar. Kuşkusuz zaman ve yönetimine ilgisizlik başarı yolundan uzaklaşmak demektir. Bu yüzden tüm insanlar kendilerini geliştirmek ve daha iyi yaşamak için zamanlarını yönetmeleri gerekiyor.
Geçen bölümlerde zaman yönetimi yolundaki en önemli sorunları ve engelleri ele aldık. Gerçek dışı ve hayali hedeflerin karar verme yetkisinden yoksun olmanın, işinin önceliklendirilmemesinin, hayır deme yeteneğinin olmamasının, kişisel disiplinden uzak olmanın, kısa ve uzun vadeli hedeflerin olmaması, ihmalkarlık, önemli işlerin de ertelenip, önemsiz işinin öncelikte duruma gelmesi ve nihayetinde ince ayarlı ve doğru bir planlamanın, yapılmamasının zaman yönetiminde en büyük sorunlar olduğuna değindik. Zaman yönetimi aşamaları birbirine bağlı ve ilişkili bir süreçtir. Hedef belirleme, tembellikten kaçınma, kişisel disipline sahip olma ve sağlam bir azim ile zaman yönetiminde başarılı olabiliriz.
Tahran Radyosu.
Zaman yönetimi alanındaki uzmanlar, zaman yönetimi sürecinde 3 temel ilkeye dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. İlk olarak mevcut durumun tanınması, ikincisi hedefin belirlenmesi, üçüncüsü de kendimizi ölçmemiz için kriterlerin belirlenmesidir. Zaten yapacağımız planlamada bu kriterlere göre yapılacaktır. Zaman yönetiminde başarılı olmak için mevcut durumu ve imkanları iyi bilmek gerek. Nerede durduğumuzu anladığımız zaman istikameti belirleyip koşullara uygun bir şekilde planlama yapabiliriz. Zaman yönetimi uzmanları mevcut durumun tanınması için birkaç günde yaptığınız işleri kağıda yazmanızı tavsiye ediyor. Böylece siz her iş için ne kadar zaman ayırdığınızın farkına varıp zamanınızı doğru mu yanlış mı yönettiğinizi anlayabileceksiniz. Bu yöntem sayesinde siz boşa harcadığınız zamanları görüp gelecekte yapacağınız planlamalarda bu boş ve gereksiz zamanlardan yararlanmaya çalışacaksınız.
Mevcut durumu tanımanız size hedef belirleme aşamasına ayak basmanıza yardımcı olacaktır. Hedef belirlemek aşamasında ise temel mesele yaşamda ne istediğinizi, nereye varmak istediğinizi bilmenizdir. Tabii bu sorunun yanıtını ararken gerçekçi olmakta fayda var. Böyle bir soruyu kendinize yönelttiğiniz zaman zihninizdeki hedefler de daha şeffaflaşır ve böylece siz de uzun ve kısa vadeli hedefleri daha rahat bir şekilde sınıflandırabilirsiniz. Yeteneklerinizi ve potansiyellerinizi geliştirip yetiştirmeyi ihmal etmeyin. Bunlar Allah-u Teala'nın sizlere bağışladığı büyük nimetlerdir. Zaten bu nimetler sayesinde başarılı olabilirsiniz. Böylece genel ve özel hedeflerinizi belirledikten sonra kendinize açık ve net varış noktaları belirleyin. Niçin çabaladığınızı bilmek önemli olmasının yanı sıra aynı zamanda da enerji kaynağıdır.
Planlamanızı mevcut koşullar ve imkanlara göre yapın. Örneğin, yabancı bir dili öğrenmek isteyen bir öğrenciyi düşünün. Bu kısa vadeli uygun bir hedef olarak mevcut durum ve imkanlara göre elde edilebilecek bir hedeftir. Zamandan doğru şekilde yararlanmak için ihtiyacınız olan en önemli becerilerden biri de planlama becerisidir. Verimliliğin doruğuna ulaşmak ve işlevselliğin artması için doğru bir planlama yapmak vazgeçilmezdir. İslami öğretilerde de bir kişinin her gününün geçen günüyle aynı olmadığı, her günü daha iyi ve değerli bir şekilde geçirmesi doğrultusunda bir planlama yapması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Başka bir deyişle İslami öğretilerimiz bizden, hayatımızdan kemale doğru hareket edip her zaman çıkışta olmamızı istiyor.
İmam Ali Aleyhisselam zamanı doğru kullanmak hususunda yarenlerine ve sevenlerine şöyle bir ikazda bulunur. İki günü aynı olan insan ziyankardır. Bugünkü dününden daha beter ise kendine hıyanet etmiş olacaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam ilerleyen ve gelişen insanları överek şöyle buyuruyor. Bugünü dününden daha iyi olan bir insana imrenmek gerekiyor. İşte ehl-i beytimizin bu değerli sözleri sayesinde fırsatlardan yararlanmanın önemi de daha belirgin bir şekilde gözler önüne seriliyor. Her günümüz, ayımız ve yılımız için doğru bir planlama yaparak hem maddi hem manevi bakımdan kendimizi geliştirip böylece Allah ile daha iyi bir şekilde irtibat kurabiliriz. Allah ile irtibatımız ve maneviyata ayırdığımız zaman ise huzur verici ve haz verici olmasının yanı sıra bizde de büyük değişimlere yol açabilir. Planlarımızı da yaptıktan sonra bunun son adım olduğunu değil, ilk adım olduğunu düşünmemizde fayda var. Şimdi kişi azmi ile çabasını birkaç kat daha artırmalıdır. Böyle bir kişi ihmalkarlık, tembellik ve zaaf gibi zaman yönetimi yolundaki engellerden sakınıp ciddiyet ile çaba göstermesi gerekiyor.
Bu aşamada göze çarpan en önemli konu ise planlama yaptıktan sonra muhakkak başarılı olacağımız düşüncesine kapılmamamız gerektiğidir. Özellikle de ilk kez yapılan planlamalarda bu konu çok önem arz etmektedir. Zaman yönetimi uzmanlarına göre planlamada başarılı olmak için planlamanın belli aşamalara ayrılmasını ve her aşama bittiğinde başarı oranının ölçülmesi için belli kriterler ve ölçütleri öngörmemizi tavsiye ediyorlar. Bu alandaki uzmanlara göre hedefin gelip çatmasını bekleyip daha sonra planlamamızın doğru olup olmadığını anlamaya çalışmamız doğru değildir. Örneğin siz 6 ay sonra planlamanıza bağlı olmadığınızı veya zaman darlığından dolayı onu ayak uyduramadığınızı anladığınızda planlamanızda değişiklikler yapmanız şart. İşte iyi bir planlama aynı zamanda da esnek olacaktır. Zaman yönetimi uzmanlarına göre zayıf bir şekilde uygulanmış bir planlama kağıt üzerinde kalan yüzlerce mükemmel planlamadan daha değerlidir.
Planlamadaki en önemli meselelerden biri de bu sürecin keyif verici olmayışıdır. Birçoğumuz planlamaktan hoşlanmayıp bu konuyla iyi geçinemiyoruz. Gerçek bu ki planlama birkaç tekniğin ötesinde olup sadece sevilen bir proses haline geldiğinde bizim başarımızda, mutluluğumuzda ve memnuniyetimizde ve gelişmemizde ciddi paya sahip olabilir. Kimi uzmanlara göre bu faaliyetin sevilmesi ve gönülden yapılması o faaliyetin planlamasında da büyük bir etki yapmaktadır. İşte bu ilgi duymak ve sevmek konu ile iyi bir duygusal bağ kurmamıza ve konu ile daha iyi bir şekilde geçirmemize yol açacaktır. Bundan dolayı hayatta planlama ile ilgili konuştuğumuzda planlamayı sevmeye ve planlamaya ilgi duymayı dikkate almamız gerekiyor. Çünkü ilgi ve sevgi olmadığında planlama da dıştan gelen bir baskıya dönüşüp hayatta geçirilmesi de pek mümkün olmayacaktır.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerini rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. Nehcül Belaga'da önemli ve çok kez tekrarlanan konulardan biri arzudur. Arzu, insanı harekete geçiren güçtür. Arzusu olmayan insan hayatına devam etmek, çalışmak ve faaliyette bulunmak için gerekli motivasyondan yoksundur. Nitekim insanın arzu ile hayatta olduğu söylenir. Bu konu Resulullah'ın hadisinden alıntı yapılmıştır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Arzu ve umut benim ümmetim için rahmettir ve eğer umut ve arzu olmasaydı hiçbir anne evladını emzirmez ve hiçbir bahçıvan fidan ekmezdi. Anne sevgi ve şefkat sembolüdür. Fakat anneyi bu sevgiye mecbur kılan ve onun şefkat yağmurunun yağmasına sebep olan ise umuttur. Eğer bir gün ondan umut alınsa, çok sevdiği bebeğini bile emzirmez ve hiçbir fedakarlıkta bulunmaz. Hazreti İsa Mesih aleyhisselamdan naklen bir hadiste şöyle anlatılıyor. Bir gün bir köşede oturmuş, kazma ve kürekle yeri kazmaya çalışan yaşlı bir adamı izliyordu. Hazreti İsa, Yüce Allah'a, "Allah'ım, ondan arzu ve umudunu al," diye arz etti. Aniden yaşlı adam küreyi yere bıraktı ve uzanarak uyudu. Bir süre sonra Hazreti İsa aleyhisselam, "Allah'ım, umut ve arzuyu ona geri ver," şeklinde Allah'a arzda bulundu. Yaşlı adamın aniden kalkarak tekrar faaliyete başladığını gören Hazreti İsa aleyhisselam, yaşlı adamın yanına giderek, "Senin iki farklı halini gördüm. Bir kez küreyi bir yana attın ve yere uzandın. Fakat ikinci kez kalktın ve çalışmaya başladın," diye sorunca adam şöyle dedi. "Önce yaşlı ve güçsüz olduğumu düşündüm. Neden bu kadar zahmete katlanıyor ve çalışayım ki?" düşündüm. "Küreyi bir yana attım ve yere uzandım. Fakat kısa bir süre sonra uzun yıllar daha yaşayacağım nereden belli?" diye düşündüm. İnsan yaşadığı müddetçe kendisi ve ailesi için çalışmalı. Bu yüzden ayağa kalktım ve küreyi elime alarak çalışmaya koyuldum.
Tahran Radyosu.
İnsana hareket enerjisi veren şey arzu etmektir. Fakat başka temelli bir konu var ve o da fırsat olan her şey o anda tehditte olabilir. Başka bir ifadeyle her iyi şey eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü ve tehlikeli olabilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da arzu ve umudu tanıtarak bizlere saadete erişmemiz için arzularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, gaflete kapılırsak doğru arzularımızın hayali arzulara dönüşeceğini ve bunun da zarar ve ömrü heba etmekten başka sonucu olmayacağını gösteriyor. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. İmam bu hikmetli sözde sahte ve gerçek dışı arzuların insanın hayatını ve gençlik sermayesini alacak şekilde peşinden sürükleyeceğini, hatta haysiyetini bile yok edeceğini ve sonunda da arzusuna ulaşamayacağını hatırlatıyor. Aslında bizim gücümüzü aşan hayali arzular tıpkı bir serap gibi susayanları peşinden koşturur ve her an onları daha da susatır ve en sonunda da gam ve hasret ve ölüm uçurumuna düşmesinden başka sonucu olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-21 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.